Ayrım 4. Neden öldürüldüler kurşunlar hepimize? Orhan Tüleylioğlu. Tehditler devam etti. Taraf dergisinde 1995'i savaş yılı ilan eden İBDAC adlı örgüt, olaydan birkaç gün sonra Cumhuriyet gazetesine ve aydınlara yönelik tehditlerini sürdürdü. Cumhuriyete gelen çok sayıdaki tehdit telefonunun yanı sıra kutlar için bir sinemada açılan anı defterine de "Merhaba, bu mumlar yandıkça daha çok onat kutlar öldüreceğiz. Bu mumlar G nokta nokta girsin" diye yazı yazıldı. Kutların tedavi gördüğü hastaneye hiçbir güvenlik engeliyle karşılaşmadan girme cesaretini gösteren İBDAC militanları, Taraf dergisi aracılığıyla kutları ziyarete gidenlerin isimlerini yayımlayıp ölümle tehdit ettiler. Yazıda, saldırının ardından onat kutların kaldırıldığı Amerikan hastanesine giren iki kişinin, Fatih'in Çarşamba semtinden, Mahmut Efendi Hazretlerinin halifelerinden Kemal Efendi ile cemaatin bir istasyon şefi olduğu bildirildi ve ölüm fermanının istasyon şefinin ihbarı üzerine alındığı açıklandı. Kanal D televizyonu 30 Aralık 1994'te Amerikan hastanesine gelen istasyon şefini görüntüledi. Militanların hastaneye ve kutlar için oluşturulan köşelerin yer aldığı pek çok aydının da hazır bulunduğu yerlere nasıl girdikleri soruları da yine emniyet yetkililerince yanıtsız bırakıldı. Olay TBMM gündeminde. Olay 23 Şubat 1995 günü TBMM Genel Kurulu'na geldi. CHP Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in şeriatçı terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlara ilişkin soru önergesi şöyleydi. Şeriat düzeni kurmaya dönük çalışmalarda bulunan İBDAC adlı terör örgütü, aydınlarımıza dönük öldürme, bombalama eylemlerini ve tehditlerini sürdürmektedir. En son olarak Opera Pastanesi'ne koydukları bombayla iki aydın insan katletmişlerdir. Olayda yaralanan ve daha sonra ölen yazar Onat Kutlar, hastanedeyken bu terör örgütünce hastaneye örgüt üyeleri gönderilmiştir. Örgütün yayınlarında yapılan eylemler üstlenirken, öldürme tehditleri de tüm çıplaklığı ile sergilenmektedir. Durum böyle olunca polis teşkilatı tarafından bu örgüte dönük ciddi çalışma yapılmadığı kuşkuları kamuoyunda doğmuştur. Terör örgütüne dönük bugüne kadar ne tür operasyonlar yapılmıştır? Bu operasyonlar sonucu kaç örgüt üyesi yakalanmıştır? İstedikleri kaç cinayet aydınlatılmıştır? Örgütün gelir kaynakları ve çalışma biçimi belirlenebilmiş midir? Gökalp'in soru önergesini İçişleri Bakanı Nait Menteş'e yazılı olarak şöyle yanıtladı. Önergede söz edilen İBDAC, İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi isimli yasa dışı örgüte yönelik olarak sürdürülen operasyonlar sonucu şu ana kadar 400'e yakın örgüt mensubu, 45 adet tabanca, 3 adet uzun namlulu silah ve 3 adet el bombası ile birlikte yakalanmış ve 200 civarında eylemleri aydınlatılmıştır. Şu anda illegal örgütün militan kadrolarının önemli bir bölümü cezaevlerinde bulunmaktadır. Ayrıca örgütün legal alandaki yayın organları durumunda olan derginin hemen hemen her sayısı hakkında emniyet teşkilatınca adli makamlara suç duyurusu yapılmakta olup dergi ve gazeteleri toplatma yetkisi bağımsız yargı organlarına aittir. Polis teşkilatının bahse konu örgüte yönelik ciddi çalışmalar yapmadığı şeklindeki iddialar tamamen asılsızdır. Polis terör örgütlerinin silip atma azmi içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Yasemin, geleceğimizden kopartılmış bir çiçek. Yasemin Cebenoyan, 29 Aralık 1957'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini ailesiyle birlikte geldiği İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde Fransız Dili ve Edebiyatı okudu. 1984 yılında okulunu bitirdi ve bu üniversitede Fransız Dili ve Resim İş Eğitimi bölümlerinde Fransızca öğretmenliği yaptı. Sonra içindeki arkeoloji ve sanat sevgisi onu İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim dalına götürdü. 1987'de artık klasik arkeoloji bölümü mezunuydu. Mesleğini daha iyi yapabilmek, bir dil daha öğrenmek için ABD'ye gitti. New York'taki Columbia ve New York üniversitelerinde İngilizce eğitimi gördü. Eğitimine devam etmek tutkusuyla 1989'da İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitim Bölümünde lisansüstü öğretimini tamamladı. Sonra TÜRSAP Turist Rehberliği kursunu bitirdi. Fransızca, İngilizce turist rehberliği yapmaya başladı. Efes'te Artemis Mabedi kazılarında, Selçuk Efes Müzesi'nde ve Bodrum'da Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde uzun yıllar çalıştı. Yasemin Cebenoyan son doğum gününü 29 Aralık gecesi ailesiyle birlikte kutladı. O gün yurt içinden, yurt dışından kucak dolusu telgraflar, kartlar, mektuplar, hediyeler geliyor. Telefonlar ardı ardına çalıyor. Yasemin doğum gününü kutlamak için arayan arkadaşlarına mutlulukla teşekkür ediyordu. Yasemin 30 Aralık günü erken uyanmış, kahvesini yudumlarken annesine hiç adeti değilken arayan olursa yokum diyordu. Ardından arayan bir arkadaşıyla görüşmek istemiyor, arkadaşı yeniden arayınca annesi bu kez yalan söyleyemiyordu. Arkadaşı doğum gününü kutlamak için ısrarla otelin kafesine çağırıyordu onu. O dernekte görüşmeyi öneriyor, arkadaşının ısrarı üzerine kafede buluşmayı kabul ediyordu. Yasemin önce Fes Turizm'e uğradı. Arkadaşlarının yeni yılını kutladı. Sonra da Sultan Turizm'de yeni dostlarıyla birlikte çay içip sohbet etti. Söz verdiği saatte The Marmara'nın kafesine gidip bir masaya oturdu. Ancak daha arkadaşı gelmeden bomba patladı. 1996 yılında arkeolog, Fransızca öğretmeni, rehber Yasemin Cebenoya'nın anısına Yasemin, Geleceğimizden Kopartılmış Bir Çiçek adlı bir kitap yayımlandı. Yasemin Türkiye'dir. Yasemin'in arkadaşları, hocaları ve ailesi tarafından büyük bir isyan duygusu ve büyük bir özlemle kaleme alınmış mektupların, yazıların ve şiirlerin yer aldığı kitap, kafası ve yüreği sevgi dolu, her şeyini paylaşmaya hazır, ailesini, ülkesini, doğayı, sokak çocuklarını, hayvanları, çiçekleri, dostluğu, paylaşmayı, gülmeyi, kısacası yaşamı çok seven ve çok sevilen, sanata, tarihe, arkeolojiye ve turizme büyük ilgi duyan, donanımlı, pırıl pırıl bir genç insanı tanıtıyordu bize. Yasemin Cebenoyan ender insanlardan biriydi. Füsun Akatlı'nın vurguladığı gibi Yasemin Türkiye'ydi. Ömrüm oldukça unutmayacağım bir ölü olarak karşılaştım Yasemin'le. O andan sonra bilgiler ulaştıkça, düşündükçe gitgide büyüyen bir acı oldu Yasemin benim için. Yasemin Türkiye'ydi. 25 yıllık arkadaşım Onat'ı kaybettiğim o olayda. Kendim, üç genç tiyatrocu arkadaşımla birlikte onların ve kendimin şokunu yaşadım. Bunların hepsi çok sarsıcı, acıtıcı, yıkıcı etkiler bıraktı üzerimde. Ama Yasemin, ölümünü görsel olarak, capcanlı bir tablo olarak yaşadığım için midir? Başka bir yeri dağladığı yüreğimde, beynimde. Hiç çıkmayacak, silinmeyecek bir iz bırakarak. Bir simge gibiydi Yasemin, Türkiye'ydi. Terör kördür. Nereden, kimden, hangi amaçla gelirse gelsin, alçaktır. Hiçbir haklı amaç uğruna haksız bir eylem yapılamaz. Terör, Uğur Mumcu'da olduğu gibi seçerek vurduğunda da, Onat ve Yasemin'de olduğu gibi seçmeyerek vurduğunda da kördür. Gözünü kan bürümeyecek kadar soğukkanlıdır, haindir. Kafe Marmara'da 30 Aralık 1994 akşamı saat 18'de Onat'ın, Yasemin'in ve benim bulunmamız bir tesadüftü. Patlayan bombanın parçalarının Onat'a ve Yasemin'e isabet etmesi tesadüftü. Öldürücü noktalara saplanmaları tesadüftü. Unutmamalı ki madalyonun bir de öbür yüzü var. Bomba parçalarının orada bulunan diğer kimselerden birine isabet etmemesi de tesadüftü. Sizin oğlunuzun, kızınızın, bir yakınınızın ve kendinizin orada olmamanız da bir tesadüftü. Bugün benim yaşıyor olmam kadar sizin yaşıyor olmanız da bir tesadüf. Yaşamı zorluklar kadar tesadüfler de yönlendiriyor şüphesiz. Bir çeşit düzen, ama bu kaderci bir teslimiyetçiliği haklı gösteremez. Terörün körlemesine saçtığı ölümün gelip Yasemin'i bulması tesadüftür ama terörün beslenmesi, güçlenmesi, başını dik tutması, muzaffer olması, cezasız kalması tesadüf değildir. Ateş düştüğü yeri yakmaz yalnız. Ateş büyür, genişler, yayılır, yangın olur. Türkiye'yi yakar. Yasemin Türkiye'dir. Yasemin Cebenoyan doğaya aşıktı. Hayata önem vererek, onu keyifle dokuyarak yaşadı. Babası Hikmet Cebenoyan'a göre Yasemin kendisini öldürenlere şunları söyledi. Beni öldürdünüz. Oysa oturup konuşabilirdik. Belki benim sizden, belki sizin benden öğreneceğiniz birçok şey olabilirdi. Oysa siz bir bombayla bu olanağı ortadan kaldırdınız. Beni öldürmek istemiyordunuz. Sizin istediğiniz belki de beni ve benim gibileri korkutmak, yılbaşında sokağa çıkmamı, dilediğim gibi yaşamamı engellemek, yani toplumu terörize etmekti. Bunu Müslümanlık adına yaptığınızı söylediniz. Beni Müslümanlık adına itlaf ettiğinizi yazdınız. Belki de sizi ikna etme olanağım koydurdu bu bombayı. İkna olmak ya da ikna etmek değil, bomba koymak istiyordunuz. Size kızmıyorum. Sizi bomba koymaya ikna edenlerle oturup konuşmak isterdim. Ama siz beni öldürdünüz. Yasemin Cebenoyan hiç tükenmeyen öğrenme arzusu ile çok sevdiği ülkesini karış karış gezmiş ve karış karış gezdirip anlatmış, insanlara sevdirmişti. Ülkesini en iyi şekilde tanıtmayı ve temsil etmeyi görev bilmiş, bütün varlığıyla çalışmış ve çok başarılı olmuştu. Kardeşi Cüneyt Cebenoyan'a göre Yasemin, arkasında büyük bir sıcaklık bırakarak gitti. Yasemin'i tanımış mıydınız? Bilmiyorum. Ben 35 yıl kardeşi olma şansına sahip oldum. Doğrusu her zaman bu şansımın farkında değildim. Aynı ilkokula gittik. Abim evlenip evden ayrılana kadar aynı odada kaldık. Didişerek büyüdük birlikte. Bazen saç saça, baş başa kavga ettiğimiz de oldu. Ama birbirimizi en iyi anlayanlar da biz olduk her zaman. Aramızda özel bir dil, özel bir espri anlayışı gelişmişti. Belki başka bir kimsenin komik bulamayacağı şeylere gülerdik. Birlikte yaşadığımız bize komik gelen olaylar ve konuşmalardan oluşan geniş bir repertuarımız vardı. Hani fıkradaki fıkraları simgeleyen rakamları söyleyip gülen insanlar gibi, biz de bir iki kelimeyle, bazen de bir ünlemle koca bir anıyı hatırlayıp yeniden gülerdik. Bana kardeşim demeyi severdi. Ben de ona Yasemik derdim. Kelimeleri kısaltarak yeni bir dil geliştirmişti. Güle güle yerine güle, alasmarladık yerine alas, iyi geceler yerine önceleri iyi, sonraları sadece iyi demeye başlamıştı. Bu tarz aramızda iyice yaygınlaşmıştı. Bazen bu tarzda diyaloglar içeren bir hikaye yazsam diye hayal kurardım. Çok güzel gülerdi Yasemin. Herkes güzel gülemez. Bütün varlığıyla gülebilen insanlardandı. En çok insanların oynadıkları rollere gülerdi. Abartılı davranışlara, mimiklere, jestlere. Üstelik komik bulduğu şeylere genellikle anında gülerdi. Gülmesini bastırmaz, saklamazdı. O kadar doğaldı ki kimse de alınmazdı Yasemin'e. Dalga geçildiği hissini yaşamazdı. Küçümseme, karşısındakini ezme çabası yoktu Yasemin'de. Belki de ondan. Herkesin içindeki insanı görmeye ve sevmeye hazırdı. Herkesi sevmezdi elbette ama sevecendi. Ön yargıyla yaklaşmazdı kimseye. Kültürü, dünya görüşü ne olursa olsun herkese insan olarak bakardı. Nasıl hissediyorsa öyle yaşadı. Adaletten, eşitlikten yanaydı. Kendisine karşı dürüsttü. Başka türlü olamadığı bir biçimde davranırdı yalnızca. Belki de bu yüzden sahip olduğu ve savunduğu değerleri yitirmedi hiçbir zaman. Yasemin her şeyini paylaşmaya hazır, vermekten mutlu olan ender insanlardandı. Çok sevdi, çok sevildi. Büyük bir sıcaklık bıraktı arkasında. Daha büyük bir başarı düşünemiyorum. PKK mı, İBDA-C mi? Saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı. Kutların öldüğü bombalama eylemini üstlenen şeriatçı terör örgütü İBDA-C, yayın organı Taraf dergisinde The Marmara Oteli'ne bomba koyduklarını açıkladığı halde polis üzerine gitmedi. Ve PKK'ya yönelik olarak düzenlenen bir operasyonda yakalanan 20 kişinin Onat Kutların ölümüne neden olan bombalama olayını gerçekleştirdiğini belirtti. Olay, PKK'nın bazı eylemleriyle birleştirildi. Bunlardan İstanbul DGM'ye çıkarılan ve aralarında iki PKK'lı itirafçının da bulunduğu 13 kişi tutuklandı. 14 Ağustos 1995 günü TBMM Genel Kurulu'nda RP Konya Milletvekili Mustafa Ünal'dı, cinayetin faillerine ilişkin bir soru önergesi verdi. Son zamanlarda bazı cinayetler İslami kimliğe hakaret etme kastıyla hayali bazı örgütlere yüklenmektedir. Bunlardan birisi de Onat Kutların öldürülmesi olayıdır. 1. Gazetelerde çıkan haberlere göre Kutların katilleri yakalandı ve PKK'lı çıktı. Bu durum tavsiye edildi mi? 2. Böylesi kasıtlı yayın ve haber yapan mihraklarla ilgili bir çalışmanız var mıdır? 3. Varsa sonuçları nelerdir? Soru önergesine İçişleri Bakanı Nait Menteşe'nin yanıtı şöyle oldu. Olay, akabinde bazı basın çevreleri tarafından elde hiçbir delil olmadığı halde eylemin İslami örgütler tarafından gerçekleştirildiği yönünde çeşitli yayınlar yapılmıştır. Ancak 21.4.1995 tarihinde İstanbul Sarayburnu'nda bir otoparkta meydana gelen patlama olayı akabinde yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda PKK terör örgütüne mensup 15 militan gözaltına alınmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarının üzerinde ve göstermiş oldukları ev ve iş yerlerinde çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirilmiş, aralarında Onat Kutlar ve Yasemin Cebenoyan'ın ölümüyle neticelenen bombalı eylem de olmak üzere 13 olay aydınlatılmıştır. 34.1995 tarihinde İstanbul Valiliğince yapılan bir basın açıklaması ile gerçekleştirilen operasyon ve aydınlatılan eylemler kamuoyuna duyurulmuştur. Terör örgütleri kamuoyunda kendilerini tanıtabilmek ve propagandalarını yaptırabilmek için zaman zaman kendileri tarafından gerçekleştirilmeyen eylemleri de üstlenebilmektedirler. Özellikle dini motifli örgütlerden oluşan İBDAC isimli örgüt mensupları bu tür faaliyetlere teşebbüs etmekte ve eylem sonrası çeşitli basın yayın organlarını arayarak kendileri gerçekleştirmediği halde eylemleri üstlenme yoluna gitmektedirler. Haliyle basın yayın organları da bu üstlenmeyi haber olarak kullanmaktadırlar. Diğer taraftan bazı eylemlerin ise gerçekte kayıtlarda olmayan bazı örgüt isimleri adına üstlenildiği görülmekte. Bu da genelde hedef saptırma amacıyla yapılabilmektedir. Yargılama aşamasında savcılığın verdiği mütalada sanıklardan Deniz Demir, Hicran Kaya, Abdülcelil Kaçmaz ve Hasan Kızılkaya'nın TCK'nın 125. maddesi uyarınca devletin hakimiyeti altındaki toprakların tamamını veya bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya teşebbüs etmek suçundan ölüm cezasına çarptırılması istendi. Sanıklar, The Marmara Oteli'nin girişinde bulunan kafeteryaya bırakılan bombanın patlaması sonucu yazar Onat Kutlar ile arkeolog Yasemin Cebenoya'nın ölümü, Haliç Köprüsü'nün altına bomba konulması, Ayasofya Müzesi'nin önüne bırakılan bombalı otomobilin çekildiği Sarayburnu'ndaki belediye otoparkında patlaması ve çekici sürücüsü Ayhan Manga'nın hayatını kaybetmesi olaylarının da aralarında bulunduğu 16 ayrı bombalama, öldürme ve yaralama eylemlerinden sorumlu tutuldular. Onat Kutlar ile arkeolog Yasemin Cebenoya'nın da yaşamlarını yitirdikleri çok sayıda bombalama eylemini terör örgütü PKK adına gerçekleştirdikleri iddiasıyla yargılanan 20 sanıktan 4'ü 2003 yılında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan ikisinin beraatını kararlaştıran mahkeme 12 sanığın cezalarını ise erteledi. İstanbul Üçnoğlu DGM'deki duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Hicran Kaçmaz, terör örgütü PKK'ya 1993 yılında katıldığını ancak hiçbir eyleme katılmadığını savundu. Kaçmaz, örgütün propaganda bölümünde yer aldım. 1995 yılında ise örgütle bağlantılarımı kestim dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlarını istediler. Mahkeme heyeti sanıklardan Deniz Demir, Hicran Kaçmaz, Abdülcelil Kaçmaz ve Hasan Kızılkaya'ya devletin hakimiyeti altındaki toprakların tamamını veya bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya teşebbüs etmek suçundan müebbet hapis cezası verildi. Ancak suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezası 16 yıl 8 aya indirilen Kızılkaya'nın cezaevinde yattığı sürede göz önünde alınarak tahliyesine karar verildi. Aynı davada terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanan sanıklardan Hasan Ergün ve Kemal Aydın'a 12 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, örgüte yardım ve yataklık suçundan yargılanan 12 sanığın ise dosyalarını 4616 sayılı şartla salıverilmeye, ceza ve davaların ertelenmesine dair kanun uyarınca erteledi. Amaç turizmi baltalamak. 20 sanıktan 4'ünün müebbet ağır hapis cezasına çarptırıldığı 26 Şubat 2003 tarihli kararın gerekçesinde Mesut Ünsal'ın isteği üzerine sanık Deniz Demir ve Gülşen Özdemir'in The Marmara Otel'e Türk turizmini baltalamak için bomba koymayı kararlaştırdıkları belirtildi. Hamit Şen'in evinde yapıldığı belirtilen bombayı Gülşen Özdemir'in paltosuna koyup otele girdiği ve Deniz Demir'in önceden gelip kafeye oturduğu anlatılan kararda, Özdemir'in daha sonra paltosunu vestiyerin yanındaki portmantoya astığı ve birlikte otelden ayrıldıkları kaydedildi. Kararda ayrıca sanık Deniz Demir'in anlatımına dayanarak The Marmara Oteli'ne düzenlenen saldırının kararını veren Mesut Ünsal ile eylemi gerçekleştirenlerden Gülşen Özdemir'in 1 Şubat 1995 tarihinde Haliç Köprüsü ayaklarına bomba konulması eyleminde bombanın zamansız patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri belirtiliyordu. TCY'nin 125. maddesi gereği müebbet ağır hapis cezasına çarptırılması kararlaştırılan sanık Deniz Demir'in üzerine atılı 17 eylemden 6'sı hakkında kesin delil bulunamadığı belirtilirken, gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi. Sanık yönünden sabit olan 11 ayrı eylemin vehameti, yoğunluğu, sürekliliği göz önüne alınarak üzerine atılı TCY'nin 125. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği ve sanığın her ne kadar her aşamada örgütteki konumu, katıldığı eylemlerle ilgili ve örgüte ait bildiği şeyleri açıklayarak pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini beyan etmiş ise de, dosyada mevcut İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazılarından anlaşılacağı üzere sanığın anlatımlarının pişmanlık yasasından yararlanmasını gerektirecek mahiyette olmadığı anlaşıldı. Bu nedenle pişmanlık yasasından yararlandırılamayacağı, Ayrıca sanığın üyesi olduğu terör örgütünün bölücü örgüt olması, sanığın katıldığı eylemlerin nitelik, yoğunluk ve süreklilik açısından vahamet arz ettiği, sanığın katıldığı kabul edilen eylemlerin çoğunluğunun halka açık çok sayıda insanın bulunduğu yerler olması, eylemler nedeniyle çok sayıda kişinin yaralanması ve büyük maddi hasarın meydana gelmesi nedeniyle kamuoyunda büyük infiale neden olan eylemler olması nedeniyle sanık Deniz Demir'e hiçbir hafifletici hükmün uygulanmamasına karar verildi. Karar bozuldu. 2004 yılında Yargıtay, Onat Kutlar ile Yasemin Cebenoya'nın yaşamlarını yitirmelerine neden olan bombalı saldırının da aralarında bulunduğu çok sayıda eylemi terör örgütü PKK Kongregel adına gerçekleştirdikleri iddiasıyla yargılanan 20 sanık hakkında verilen kararı bozdu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin kararında sanıklar Deniz Demir ve Hicran Kaçmaz'ın topluma kazandırma yasasına başvurmalarının incelenmeden karar verilmiş olması bozma nedeni sayıldı. Dairenin kararında sanıklar Deniz Demir ve Hicran Kaçmaz'ın 4.959 sayılı topluma kazandırma yasasından yararlanma istekleri karşısında hukuki durumlarının buna göre yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması, aralarında fiili ve hukuki bağ bulunması nedeniyle tüm sanıklar yönünden bozmayı gerektirmiştir denildi. İstanbul 3 No'lu DGM'de görülen davada 20 sanıktan 4'ü TCY'nin 125. maddesi gereğince müebbet ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Deniz Demir'in topluma kazandırma yasasına başvurusunun değerlendirilmemesi bozma kararı sayılırken, davanın gerekçeli kararında Demir'in pişmanlık yasasından yararlanamayacağı belirtilmişti. Pişmanlık indirimi. 2007 yılında yeniden yargılanan sanıkların cezasında pişmanlık indirimi yapıldı. Yargıtay'ın bazı sanıkların topluma kazandırma yasasına başvurularının incelenmediği gerekçesiyle bozduğu 12 yıllık davada ikinci kez karar verildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya davanın tek tutuklu sanığı Abdülcelil Kaçmaz katıldı. Kaçmaz, davanın gerçek sanıklarının dışarıda olduğunu savunarak tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanıklardan Deniz Demir ile Hicran Kaçmaz'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Demir ve Kaçmaz'ın 4.959 sayılı topluma kazandırma yasasına yaptığı başvuruyu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Demir'in cezasını 16 yıla, Kaçmaz'ın cezasını ise 14 yıl ağır hapse indirdi. Abdülcelil Kaçmaz müebbet hapis cezasına çarptırılırken, sanık Hasan Ergün'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yargıtay'ın bozma kararına karşı görüşü sorulamayan sanık Hasan Kızılkaya'nın dosyası ise ayrıldı. Canım Onat. Onat Kutlar'ın öldürülüşünün 10. yılında eşi Filiz Kutlar bir yazı kaleme aldı. 9 Ocak 2005 tarihinde Cumhuriyet Dergi'de yayımlanan yazı şöyleydi. Canım Onat, seni yitireli 10 yıl oldu. 10 acı yıl. 11 Ocak'ta 10. anma gecen için dostlarımızla birlikte hazırlıklar yapıyoruz. Dayanmak çok zor. Fotoğraflarından yapılacak bir gösteri için ne kadar fotoğrafım varsa ortaya çıkardım. Sevgili Sinan'ın çektiği senin hiç göremediğin o güzel fotoğraflarımız da karşımda. Günlerdir elimdeki video kasetlerdeki görüntülerini izliyorum. Anma gecende gösterilecek bölümleri seçebilmek için. İçim burkularak, gözlerim dolarak. Bazen de anlattığın şeylere kendimi tutamayıp gülerek. Bu anlarda hissettiklerimi anlatabilmem çok zor. Çünkü hem karşımdasın hem değilsin. Sanki uzansam sana dokunabileceğim ama yoksun. 25 Aralık 1994'te son fotoğrafların olduğunu bilmeden çekmiş olduğum gülen portrelerin, yaşamın boyunca çekilmiş çeşitli enstantaneler hepsi önümde. Sensiz geçen 10 yıl inanılır gibi değil, katlanılması zor yıllar. Hiç gözümün önünden gitmeyen gülen yüzün, kahkahaların hepsi dün gibi aklımda. Yıllar geçtikçe yitirilen kişinin anılarının silikleştiği söylenir ama öyle değil. Sanki senden dün ayrılmışım gibi anım taptaze, acın da. Hep yüreğimde taş gibi duran bir acı var. Artık sık sık ağlamıyorum sadece. Hep yanımdasın canım benim. Güzel bir film gördüğümde, güzel bir kitap okuduğumda hep seninle konuşuyorum sanki. Fikrini soruyorum. Sabahları pişirdiğin espressonun kokusu bütün evi sarardı. Gülümseyerek uyanırdım hep. Beklenmedik bir zamanda elinde bir demet çiçekle kapıda belirirdin. Yüzünde kocaman, insanın içini ısıtan gülümsemenle. Bazen yolda aniden birini sana benzetir gibi oluyorum. Yüreğim hopluyor. Belki de yokluğunu hala kabullenemedim. Sevgili Güneş'le Barbaro'nun 50. evlenme yıl dönümlerini kutladığımız o güzel gecede bir araya geldiğimiz Latife ve Salih ile senden uzun uzun söz ettik buruk bir halde. Beraberliğin 50. yılını kutlamak ne mutluluk. O gece hem çok mutlu oldum hem de çok hüzünlendim. Sonra hemen her anı mutluluk dolu bir 7 yılı yaşamanın da bir şans olduğunu düşündüm. Keşke sonu bu kadar acı bitmeseydi. Bu ne haksızlık diye hala isyan ediyorum. Evlenme yıl dönümümüz kabusa dönüştü. Aldığımız hediyeleri birbirimize vermemize izin vermediler. Günler sonra ceketinin cebinde bulduğum kolyeyi ara sıra çıkarıp bakıyorum ama bir türlü boynuma takamıyorum. Çünkü boğazıma bir şey düğümleniyor. Bu yılları birlikte geçirebilirdik diye düşünmeden edemiyorum. Ne yazık ki terörün sonu gelmiyor bir türlü. İnsanları sevdiklerinden acı bir şekilde ayırmaya devam ediyorlar. Gündemdeki konu, kitabındaki terörle ilgili yazın her okunduğunda içimi yakıyor. Yazı, nereye yürürsem ayağıma kan bulaşıyor, terör içindeyim diyerek bitiyor. Sen umutsuzluğu sevmezdin, ben de umutsuz olmak istemiyorum. Belki terörün hiçbir işe yaramadığını, sadece yeni acılar getirdiğini anlayacaklardır bir gün. Kim bilir? Deprem. Kafe Marmara'da Onat Kutlar'la birlikte yaşamını yitiren arkeolog Yasemin Cebenoyan'ın Yalova'da bulunan annesi Tuncay, babası Hikmet Cebenoyan ve 1,5 yaşındaki yeğeni Ali, 17 Ağustos 1999'daki depremde göçük altında kalarak hayatlarını kaybetti. Filiz Kutlar, faili meçhul kalacak. Bize Onat Kutlar'dan söz eder misiniz? Onat Kutlar gibi çok yönlü ve çok özelliği olan birini birkaç cümleyle anlatmak gerçekten zor. Herkese hiç karşılık beklemeden vermek isteyen cömert biri, gönlü cömert biri. Gerçek anlamda bir entelektüel ama son derece alçak gönüllü. Herkesin sevdiği biri oldu hep. Karşısındaki kişiyle sanki o da aynı bilgiye, birikime sahipmiş hissini vererek konuşan bir kişi daha tanımıştım. O da konservatuvarda hocam olan Melih Cevdet Anday'dı. Gerçekten çok geniş ilgi alanları olan bir adam. Her alanda hala hayattaymış gibi şimdiki zaman kullandığımı fark ediyorum. Belki bunca yıl sonra bile artık olmadığını içim kabul etmiyor. Son derece güvenilir, neşeli, dost canlısı ve fazlasıyla yardımsever biri diye anlatabilirim onu. Benim için ise son derece özel biri. Birlikte yaşadığımız yıllar boyunca bana hep çok sevildiğimi, onun için çok önemli olduğumu hissettirdi. Başlarda birbirini seven çiftler arasında bu son derece olağandır ama yıllar geçtikçe çiftler birbirine alışır ve eskisi kadar birbirlerinin üzerine titremezler. Bizim toplam olarak 7 yıllık bir beraberliğimiz olabildi. Bunun 5 yılı evlilik. Evlenme yıl dönümümüz olan 30 Aralık sabahı bana söylediklerini hayatım boyunca unutamam herhalde. İçimden sanki berrak bir nehir akıyor. O kadar mutluyum ki seninle. Hayatımın en mutlu yıllarını yaşıyorum. O mutlu başlayan sabah akşama kabusa dönüştü. Nasıl tanıştınız? Ne zaman evlendiniz? Yıllar önce Sinematek'in Sıra Selviler'deki yerinde tanışmıştık. Sinematek üyesiydim ama o tanışıklık herhangi bir özellik taşımıyordu. Yıllar sonra yolda rastladığımda da beni nereden tanıyacak deyip yanımdan geçen Onat Kutlar'a selam vermemiştim. Oysa tanırmış. Onun gibi dikkatli birinin tanımaması mümkün mü? Yıllar sonra bir arkadaşımla Taksim'deki Çiçek Bar'a gittiğimde onunla yeniden karşılaştım ama yine selam vermeyi daha önce açıkladığım nedenden ötürü düşünmedim. Hele aradan bu kadar yıl geçtikten sonra. Arkadaşım Metin Duru onun masasında oturuyordu. Benim yanıma geldi, selamlaştık ve bana "Onat Kutlar, Filiz değil mi o?" diye seni sordu. "İstersen bir merhaba de," dedi. Onun üzerine selamlaştık ve sonraki günlerde sık sık karşılaşmaya başladık. Yine bir karşılaşmamızda arkadaşlarımla birlikte beni yemeğe davet etti ve böylece çok hoş bir dostluk başladı aramızda. Benden önce arkadaşlarım onun benimle özel ilgilendiğini anladılar. Hepimiz onunla birlikte olmaya, onun sohbetine doyamıyorduk. Zaman içinde dostluk aşka, özel bir arkadaşlığa dönüştü. Biz de birlikteliklerde kaçınılmaz olan bazı çatışmalar yaşadıktan sonra 30 Aralık 1989 tarihinde evlendik. Yaşantımız olağanüstü güzeldi. Çok sevdiğimiz dostlarımızla birlikte akşamları onun iş çıkışında buluşurduk. Bazen birlikte yemeğe giderdik. Hafta sonları özellikle pazarları evde olmaya alışık olmayan Onat, evde vakit geçirmeye bayılıyordu. Birlikte gazetelerimizi okuyup bir kahve daha içip sohbet ederdik. Birlikte yapılacak seyahat imkanlarını hiç kaçırmıyorduk. Bir seyahat tutkunu olan beni memnun etmek için o da fırsat kolluyordu. Gün içinde birkaç kez telefonlaşırdık. Kısacası çok hoş bir yaşantımız vardı. Birbirinin yaşamını özeline müdahale etmeden, saygıyla, sevgiyle yürütülen bir beraberlikti. Olayı nasıl öğrendiniz? Sağlık nedeniyle sigarayı bıraktığı için dostlarla buluşmak için artık çiçek barı değil de daha az sigara dumanı olan Kafe Marmara'yı tercih etmeye başladık. Bu işi kimler yaptıysa saat 6'dan sonra onun ve arkadaşlarının orada olacağını biliyordu, eminim. O gün evlenme yıldönümümüzdü. Ertesi günde bir dostumuzun evinde yılbaşını birlikte kutlayacaktık. Birkaç gün önce bana akşam Marmara Kafe'de buluşuruz dediğinde, "Onat sakın ha, görmüyor musun başını başınıza yıkacağız?" diye. Kökten dinciler nasıl tehditler savuruyorlar. Yılbaşı bitene kadar oraya gitmek yok demiştim. Aynı günün akşamı Cumhuriyet Gazetesi'nin yeni yıl kokteyli vardı. Cumhuriyet'te sadece pazarları değil devamlı yazmayı başlayacaktı ama onlara bir şeyden kırıldığı için sabah evden çıkarken hiç canım istemiyor gazeteye gitmek demişti. O gün öğleden sonra ona hediye almak ve kuaföre gitmek için sokağa çıktığımda onu görmek istedim. Ona uğradım, bir kahve içtik birlikte. Sabahki sıcacık konuşmalar belki beni ona çekti. Celal Üstel onu önceden kararlaştırdıkları gibi gazeteye gitmek üzere almaya gelmiş ama ona işim çıktı Celal, ben gelemiyorum sen git demiş. Yanından istemeyerek ayrıldım. Bana işimin ne zaman biteceğini sordu, sonra da kafeye bir uğra dedi. Daha önceki gitmeme kararını hatırlatmak istedim ama dilim tutuldu sanki. Tamam dedim. Saat 7 gibi Taksim'e geldiğimde karşıdan kafenin karanlık olduğunu gördüm. İçeride birileri gidip geliyordu. Biraz yaklaştım oraya. Sonra yılbaşı öncesi herhalde kapalı dedim ve hemen İstiklal Caddesi mis sokaktaki evimize acele acele geldim. Kafamı kaldırdığımda evde de ışık göremeyince içim bir tuhaf oldu. Çünkü ben zaten gecikmiştim. O neredeydi? Evlenme yıldönümümüzü kutlamak için yemeğe gidecektik. Eve girdiğimde 30 kadar mesaj gördüm telesekreterde. Not bırakanlardan biri sekreteri, arkadaşı Nimet'ti. Filiz, küçük bir patlama olmuş, merak etme. Onat Amerikan Hastanesi'nde gibi bir not bırakmış. Oğlu Gazel ona benzer bir not bırakmış. Beni heyecanlandırmaya gayret etmiş. Onlar da henüz işin vehametini bilmiyorlardı. Hemen çok kötü bir şey olduğunu hissettim. Gözümden yaşlar inerek bir taksiye atladığım gibi hastaneye gittim. Herkes orada. İçeride muayene edildiğini, belki ameliyat olacağını söylediler. Başka bir şey öğrenemedim. Daha sonra acildeki odadan çıkardılar. Ameliyat edileceğini söylediler. Korkunç gecenin sonunda doktor beni ve kardeşlerini çağırdı. Ameliyatın iyi geçtiğini ama bundan sonra yürümesinin mümkün olamayacağını söyledi. Onat gibi hareketli, yerinde duramayan bir adam bunu nasıl kabul edecekti? Bazen ümidimizi yitirerek, bazen ümitle geçen 11 günün sonunda onu kaybettiğimizi öğrendik. Terörün ne amaçla olursa olsun her türlüsüne lanet ettim. Dava sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru dürüst bir soruşturma yapıldığını sanmıyorum. Ben kafeye vardığımda bile kırılan camlar takılmış, her yer süpürülmüş, tertemiz olmuştu bile. Bütün ne varsa silinip süpürülmüştü. Delil olacak bir şey zaten kalmamıştı. Olayı önce İbdaci'ye üstlendi. Dinci gazetelerde İbdaci'nin sonuçtan memnunluk duyduğu ifadeleri yer aldı. O gazeteler iğrenç şeyler yazdı bu konuda. Sonra PKK'nın yaptığı tezi ortaya atıldı. Birçok davayı bir havuza attılar. Hepsi bir arada görüldü ki bu dava başlı başına çok önemliydi. İtirafçının yaptığı itiraflar bana hiç inandırıcı gelmedi. O kişi olduğuna ikna olamadım hiçbir zaman. O kişi rolünü iyi çalışmamıştı bence. Dava süreci de sonucu da kara komedi, bir rezillik. O mahkemedeki kişiler başka suçlar işlemiş kişilerdi ve biri itirafçı olup paçayı kurtarmak istedi. Adalet yerini bulmadı ne yazık ki. Daha da acı olan faili bulunmuş gibi gösteriliyor olması. Ama faili meçhul olarak kalacak hepimiz için. Onat Kutlar öldürülmeseydi neler yapar, neler yazardı? İlerideki projelerinden söz eder miydi? Hayatı devam etseydi Cumhuriyet Gazetesi'nde güzel yazılarını okumaya devam edecektik. Konusu Korfu Adası'nda geçen bir roman yazmayı tasarlıyordu. Hatta o yaz Korfu Adası'na gitmeyi planlıyorduk. Yeni senaryolar vardı kafasında, onları yazmak istiyordu. Zaten yazdığı sinopsisler vardı. Onları senaryo haline getirecekti. Bir de birlikte bir düşümüz vardı. Güzel yolculuklara çıkıp ben fotoğraf çekecektim. O da o yerlerin yazılarını yazacaktı. Yani kısacası keyifli, yazı dolu bir yaşamı olacaktı. Bugün geriye baktığınız zaman olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok acı dolu yıllar yaşadım ama o değerli insanların hayatının yok olmasının yanında benim acılarım hiç kalır. O kötü olaydan sonra günlerce, aylarca o günü sanki bir şeyleri değiştirebilirmişim gibi geriye getirmek istediği vardı içimde. Neden ona "hani kafeye gitmeyecektik" demedim diye kendimi yıllarca yedim. Bana evlenme yıl dönümümüz için aldığı hediyeyi onu kaybettikten birkaç gün sonra Serra ile birlikte ceketinin cebinde bulduk. Hediyesini ne o bana verebildi ne de ben ona verebildim. Bugün geriye baktığımda değerli insanların birer birer yok edildiğini görmek çok acı verici. Bu çapta değerli insanlar kolay yetişmiyor. Türkiye'nin durumunun daha da kötüye gidiyor olması acımı kat kat arttırıyor. Ülkemizin bu korkunç halini, değişimini gördükçe hep Onat'a sormak istiyorum. Ne olacak diye. Bu duygum hiç değişmedi ama soracak Onat yok edildi ne yazık ki. Mayıs 2008. 4. ayrımın sonu sayfa 53.